Ayrım 29, Çöküş, Mahşerin Yalnızı, Cavit Kırcı, sayfa 317. Fadime teyze hoş geldiniz deyip bizi içeri buyur etti. İçeride yorganın altında birisi yatıyordu. İçerisi hamam gibi sıcak olduğu halde o yorganın altında yatıyordu. Hasta galiba dedim. Babam başını salladı. Sonra beni de yanına alarak yorganı kaldırdı. Birden irkildim. Gözleri fal taşı gibi açılmış vaziyette, hiç hareket etmeden ve yalnızca derin derin nefes alıp veren biri duruyordu. Tek kelime etti. Taşnak Sütyun. Bu kişi benim çocukluk arkadaşım Hüseyin'di. Babam bu manzarayı gösterdikten sonra müsaade alıp beni dışarı çıkardı ve evin yolunu tuttuk. Hüseyin'i gördün değil mi? Evet, ne korkunç bir hali vardı. Ne oldu ona öyle? Aklını yitirdi. Neden? Harp yüzünden, Sarıkamış gazisi kendisi. Cephede donmak üzereyken bizim müfrezelerden birisi şans eseri bulmuş onu. Sonrasında güç bela bir kağnı arabasının sırtında Erzurum'a getirilmiş. Erzurum'da beden sıhhati yerine geldikten sonra anlamışlar ki aklını yitirmiş. Onu bizim köye kadar zar zor getirebilmişler. Seni önce camiye götürdüm ki maneviyatın güçlü olarak bu manzarayı gör diye. Aklını yitirmiş demek ha. Çanakkale'de hiç o türden olaylar yaşamadım. Ara ara ve parçalar halinde yaşadıklarını anlatıyor, aklına geldikçe anlatıyor. Bir söylediğini bir daha söylemiyor. Anlattığına göre elbiseleri kendilerini koruyacak kadar kalın değilmiş, yiyecek sıkıntısı da çekmişler. Düşmana karşı tek bir mermi dahi atmadan günlerce yürümüşler. Neticede bitap düşmüşler. Kar, kar, soğuk ve don, açlık, düşmanları işte bunlar olmuş. Feci. Hem de ne feci. Enver Paşa çok iyi bir fırsat yakalamıştı. Bir de iyi bir plan yapabilseydi, onlarca yıldır karşısında geri çekildiğimiz Rusları Kafkasların ardına, hatta daha gerilere atmak işten bile olmayacaktı. Lakin çok kötü planlanmış, sevk ve idaresi berbat bir harekat ile Sarıkamış'ta askeri soğuğa kırdırdılar. Haydi Enver cahildi ya, yanındaki Alman subaylara ne demeli? Ben Enver Paşa'yı bizzat gördüm baba. Ya nerede ve nasıl? Okudun mu veya duydun mu bilmiyorum. Meşhur Baba Ali baskını olduğu sırada oradaydım. Olanı biteni bizzat gözlerimle gördüm. Enver Paşa Nuri Osmaniye taraflarından beyaz bir ata binmiş vaziyette hadiselerden evvel hadisenin vuku bulduğu yere gelmişti. Enver Paşa çok azametli bir görüntüye sahipti baba. Onda ruhuna işlemiş bir azamet vardı. Bu denli insanları inandırması öncelikle kendinin de inanması nedeniyledir. Dolu bir adamdı. Kendini çok iyi yetiştirmiş birisiymiş baba. Etrafındaki herkes de aydın insandır. Ona öylesine bağlıydılar ki. Müthiş bir enerjiye sahip olduğunu da bizzat Çanakkale'de gördük. Çanakkale'de harbe hazırdık. En azından ruhen çok hazırdık. Kesinlikle çok iyi subaylarımız vardı. Bu subayları oraya yollamak emin ol Enver'in işidir. Müthiş bir enerjisi olduğu su götürmez bir hakikat belki ama müthiş bir uzak görüşlülüğü ne yazık ki yok. Bu konuda haklısın baba. Bir binbaşıyken önce paşa sonra da harbiye nazırı oldu. Basamakları çok hızlı atladı. Bizim aklımıza paşa deyince yıllarca kelli ferli adamlar gelirdi. Millet böylesi ateşin adamların atılganlığından çok etkilendi. Ve onlara paşalığı çok görmedi ama yanıldılar. Atalarımız akıl yaşta değil baştadır demişler. Ama bir de aklı da başa yaş getirir demişler. Enver yetenekli bir subay olabilir fakat bu denli muazzam bir vazife için çok toy. Öyle ki yaşadığımız hezimetin muazzamlığını bizler çok çok iyi biliyorduk. Çünkü Sarıkamış zayiatlarına ilişkin nice acıklı hikaye tüm Giresun havarisinde anlatıldı durdu. Fakat biz sadece yenildiğimizi biliyorduk. Tabii ki o kadarını bileceksiniz. Çünkü Sarıkamış haberlerine karşı Enver Paşa sansür uyguladı. Sen cephedeyken az be çok matbuat elime geçti. Sarıkamış ile ilgili kayda değer hiçbir haber bu matbuatta yoktu. Enver Paşa doğru olanı yapmış. Bu hususta haklısın. Savaş şartlarında askerin morali bozulmasın diye alınan bir tedbirdir sansür. Lakin gözünü kapayan yalnızca kendine gece eder. Bu hususta da sen haklısın baba. Sultanahmet zamanında sansür sıkça başvurulan bir uygulamaydı. Hürriyet bayramını takip eden gün memleketimizde sansür kaldırılmıştı. Çok doğruydu da. Halk hakikatleri bilme hakkına sahiptir. Hakikatleri bilmeliyiz ki doğru yolu tercih edebilelim. Lakin Sarıkamış harekatıyla sansür yeniden uygulanmış, öyle mi? Öyle. Lakin gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır, saklayamazsın. Bu nedenle ya insanı rahatsız edecek gerçekleri insanlar yaşamamalıdır ya da madem ki yaşadı veya yaşamak zorunda kaldı ise o gerçekle yüzleşmelidir. Anlatsana baba, Sarıkamış'ta başka neler oldu? Sayıca üstün olan birliklerimiz varmış, lakin erzak ve özellikle de giyecekler bakımından yetersiz birlikler de bize aitmiş. Enver Paşa, Hafız Hakkı Paşa ve onların yanında Otto von Feldman Paşa her şeyleri kağıt üzerinde planlamışlar. Bir de hakikatleri görebilselermiş. Bir bindirme harekatı düşünmüşler. Enver Paşa'nın çok istekli olduğunu da duyduk. Ben bilmem ama Almanların Tannenberg diye bir yerde Rus ordularına ağır bir mağlubiyet aldırmasından etkilenmişmiş. İkinci bir Tannenberg daha yaşatabileceklerini düşünmüş. Lakin nasıl ki her doğru her yerde söylenmezse her ilaç da her hastalığa iyi gelmez. Dolayısıyla aynı parlak sonucu hayal etmek fevkalade kulağa hoş gelse de burada olup olamayacağını hesaplamak lazımdı. Bizim insan sayımız fazla olsa da silah ve mühimmat sayımız, erzak miktarımız yetersizmiş. Ayrıca Rusların Kafkas ordusuna ilaveten bir de Ermeni gönüllü tugayları varmış. Ermeni gönüllü tugayları mı? Onlar burada da mı karşımıza çıktılar? Maalesef, Hüseyin'i duydun değil mi? Evet, Taşnak Sütyun dedi. Evet, o dikkatimi çekti. Taşnak Sütyun, Ermeni çetelerinden biriydi galiba, yahut partilerinden biri. Dedim ya, parça parça ve kısa kısa yaşadıklarını anlatıyor. Bir daha bu kelimeyi kullanmayacak. Ermenilerce kurulu birlikler varmış. Bizim orduya ağır mağlubiyetler yaşatmasalar da zaman kaybettirici işler yaptırmışlar. Mağlubiyete giden yolda onların büyük rolleri olmuş. Ne tuhaf. Tuhaf olan ne? Çanakkale muharebeleri sırasında Edremit isimli tayyare ile uçan pilot Mülazım Cemal Efendi'yi duydun mu bilmiyorum baba. Bizim Çanakkale'de harbi kazanmamızda kilit rol oynayan bir kahramandır. Nasıl? Şöyle ki, bizim bahriyelilerimiz denize düzenli olarak mayın döşüyordu. Düşman da onları temizliyordu. Daha doğrusu Mart ayının başlarında bu mayınlar tamamen temizlenmiş, lakin bunu bizim müstahkem mevkilerden bilmemiz mümkün değildi. İşte pilot Mülazım Cemal Efendi günde birkaç kez düşman hatlarının üstünde keşif yaparmış. Bunlardan birinde bizim mayınlamamız gereken mayın bölgemizi keşfedince tek bir mayın dahi kalmadığını görmüş. Hemen Cevat Paşa'ya durumu rapor etmiş. Cevat Paşa o gece elde avuçta kalan 26 mayını Nusret mayın gemisiyle Çanakkale'de Karanlık Liman diye bilinen bölgeye döktürmüş. Zaten düşman donanmasını da biz top atışlarından ziyade o mayınlarla tarumar ettik baba. Peki bunun Ermenilerle ne ilgisi var? Şöyle var. Pilot Mülazım Cemal Efendi'nin kullandığı tayyare iki kişiliktir. İşte o tayyarede Cemal Efendi'ye yardımcı olarak bulunan ikinci bir kişi vardır. Onun adı ne biliyor musun? Ne? Varhan Efendi. Aman Allah'ım, bir Ermeni. Evet ya, bir Ermeni. Gerçi sonra adını Mehmet yapmışlar ama bir Ermeni işte. Doğu cephesinde bize kurşun sıkan Ermeniler varken Çanakkale cephesinin kaderini değiştirenlerden biri de bir Ermeni. Zira Varhan Efendi aynı zamanda bir montör, pilot Teğmen Cemal Efendi kullandığı Edremit tayyaresinden önceki tayyaresi ise Ertuğrul isimli bir tayyare. Bu tayyare düşünce Ali Cenap Edremit halkı Edremit tayyaresini alıyor. Bu eski Fransız tayyaresini uçuracak duruma da işte bu Varhan Efendi getiriyor. Ermenilerle yıllarca iç içe yaşadık. Öyle ki seni ilk mektebe yazdırmak için Göreli'ye götürdüğümde belediye başkanımız Çil Vartanlı isimli bir Ermeniydi. Sonrasında ne olduysa oldu, birbirimize namlu doğrulttuk. Sahi ne oldu oğlum? Sen benden daha fazlasını bilirsin. İhtilal oldu baba. Biliyorum, bizde ihtilal oldu. Meşrutiyet geldi ve hürriyet geldi. Yo, öyle değil baba. Fransız ihtilali oldu. O olalı çok oldu. İşte o ihtilal bizde yeni oldu. Yeni bir dünya kuruldu. Tüm Avrupa sanayileşti. Yeni toprakları sömürgeleştirdiler. Ruslar ise deniz aşırı işler yapamadı veya yapmadı. Bunun üzerine kendileri gibi bir kara devleti olan biz Osmanlı topraklarına göz dikti. Bu amaçla da dinen ayrı olan Ermenileri kışkırttılar. Yani bu yüzden mi Ermeniler bize silah doğrulttu? Kısmen. Ya ne olacak bu işin sonu? Bilmiyorum, lakin endişem de yok değil. Bu kaygımı hiçbir yerde dillendirme ama harbin geleceği hakkında kaygılarım var. Ne tür kaygılar? Şöyle ki, biz Avusturya, Bulgaristan ve Almanya ile müttefikiz. Hepimiz de karalara sıkışmış durumdayız. Biraz Almanya'nın deniz aşırı toprakları var. Oysaki düşmanlarımız olan İngiltere, Fransa ve hatta İtalya'nın dahi deniz aşırı toprakları var. Düşmanlarımızdan yalnızca Rusya bizim gibi. Denizlere hakim olmak demek, bence dünyaya hakim olmak demek. Tabii ki karalara hakim olunmadan dünyaya hakim olunmaz. Ama deniz gücünün ne manaya geldiğini bizzat Çanakkale'de gördüm. Biz düşmanı orada darmadağın ettik. Fakat bizi aşıp gitmeleri işten bile değildi baba. Askerlerimiz ve komutanlarımız gerçekten çok iyi. Ama o gücü görmeliydim baba. Her bir gemi neredeyse yüzen bir ada gibiydi. Çok değil, onlardan bir tanesi boğazı geçseydi, bir başına ya İstanbul'u teslim alırdı ya da İstanbul'u dümdüz ederdi. İşte bu yüzden harbin geleceğinden endişeliyim. Yine de ümit var olmak lazım. Tamam, moral bozmamak da lazım ama. Babamla hem harpten hem geride kalanlardan hem de memleketin geleceğinden bahisle uzun uzun konuştuk. Ben babamın sohbetini özlemiştim, babam da benim sohbetimi. Memleketimden ayrılalıdan beridir birkaç kez kendisi, birkaç kez de anacığım İstanbul'a, o da ben öğrenciyken gelmişler ve tuhaf bir şekilde o kadar uzak yoldan gelmelerine karşın çeşitli nedenlerle bir gece daha yanımda kalamadan geri dönmüşlerdi. Onlara öylesine hasret kalmıştım ki, şimdi durup düşünüyordum, neden birkaç yılda bir daha olsa memleketime gelmemiştim. Gerçi babam okul yıllarımda mektepten uzaklaşmamam adına bana memleketi yasak etmişti. Ama mühendis olduktan sonra bari niye gelmedim? Geçen zamana şimdi ayıflansam da Balkan Harbi, Trablus Harbi derken hep yüreği ağzında bir memleketin evladının böylesi işlere nasıl vakit ayırabileceğini nedense unutuyordum. Bu tür düşünceleri bırakıp şu kış gününde memleketimin, köyümün ve ailemle olmanın tadını çıkarmaya karar verdim. Taze yumurta ile saç üstünde yapılmış ve buram buram kokan mısır ekmeğinden yiyecektim. O mısır ekmeğini daha yeni maya çalınmış yoğurda katık ederek yiyecek, kar altından kalkan kara lahanaya mısır ekmeğini katık edecek, fasulye turşusunu taze yayılmış tereyağı ile kavrulmuş haliyle yiyecek, akşamları da birkaç gün cemaatle huşu içinde namaz kılıp dinlenecektim. Benim hesabım buydu. Sonra da Giresun'a gidip askerlik şubesinden yeni görev yerimi öğrenecektim. Mümkün olmazsa tekrar İstanbul'a dönecektim. Birkaç gün böyle geçti. Sonra bir gün öğle namazına doğru babamla camiye gitmek için yaya olarak yola çıktık. Evimizden bir müddet uzaklaştıktan sonra karşı taraftan alelacele gelen bir adamı fark ettik. Onun bu telaşı dikkatimizi ister istemez kendisine yöneltti. Gelen adamın telaşı her halinden belliydi. Babam kolumdan tutarak beni durdurdu. Adamın gelmesini bekledik. Bir müddet sonra soluk soluğa kalmış vaziyette yanımıza kadar geldi. Gelen adamı tanımıyorduk. Babam merakımızı gidermek adına konuşmaya başladı. Hayrola arkadaş, bu ne hal? Sağ ol. Ben, uf. Dur bakalım, gel şöyle şu kütüğün üzerine bir otur hele, bir soluklan bakalım. Sağ ol emmi. Nereden böyle? Görel eden. Acelen var galiba. Var, hem de çok. Hastan falan mı var? Yok emmi, yok. Ama büyük bir derdim var.
Neyin var?
Trabzon'dan geliyorum. Daha doğrusu Trabzon'dan kaçıyorum.
Kaçıyor musun? Niye?
Ruslar geliyor.
Nasıl yani? Nasıl geliyorlar?
Trabzon'daydım. Tapuda işim vardı. Kalemde muamelelerimi yaptırırken birden bir gümbürtü koptu. Yer yarılıyor sandım emmi. Hükümet binasının duvarları sarsılmaya başladı. Camlar şangır şangır kırıldı. Durdurak bilmeden denizden gök gürültüsünü andıran sesler gelmeye başladı. Her gelen sesle ortalık kırıldı geçti emdi.
Gemilerle
gelmişler. Trabzon'u topa tuttular. Bütün şehrin altını üstüne getirdiler. Ben kendimi dışarı zor attım. Allah'tan ki atım dışarıda bağlıydı. Atımın telkisini atladığım gibi Boztepe'ye doğru sürdüm. Oradan sayabildiğim kadarıyla 16 ya da 17 gemi gelmişti. Belki daha azdı, belki de daha çoktu. Daha önce de defalarca Trabzon bombalanmıştı. Ama ben o zamanlar o bombardımanlarda oralarda yoktum. Bu sefer orada bizzat yaşadım bombardımanı. Ondan sonra da Boztepe'nin arkasına geçtim ve Akçaabat üzerinden durmaksızın at sürdüm. Hayvancık daha fazla dayanamayacak oldu. Onu Çavuşlu civarında deniz kenarına bıraktım ve yaya olarak buralara kadar geldim. Şimdi köye gitmem lazım, aileme kavuşmam lazım. Yolum az kaldı, bunları size anlatıyorum. Yolda gördüklerime de anlattım. Varın tedbirinizi alın.
Ne tedbir olabiliriz ki baba?
Gideceğiz oğlum. Hah işte ben de o çareyi düşündüm emmi.
Nereye kadar gidebiliriz ki baba?
Gidebildiğimiz yere kadar.
Niye gidiyoruz? Kalalım, burası bizim yurdumuz. Ben Çanakkale'de geri çekilmek için vuruşmadım. Vatanımı savunmak için vuruştum. Öz yurdumdan niye gideyim?
Gideceğiz oğlum. Çünkü yanımızda birçok gelinlik kız var. Nasıl ki vatan demek namus demekse, onları kollamak da namus demek. Bak köyde senden başka genç nüfus yok. Eğer olaydı vuruşmak için kalır, onları gönderirdik. Hem biz bu Rus taarruzunu çoktandır bekliyorduk. Köylülerimizle bu mevzuyu çok tartıştık.
Netice?
Kimimiz gitme taraftarı oldu, kimimiz kalma. Gitme taraftarı olanlar benim taşıdığım kaygıları veya benzerlerini taşıyanlar oldu. Kalma taraftarı olanlarsa çok uzağa gidemeyeceğimizi, gide gide en fazla Giresun'a varabileceğimizi ve eğer oraya varsak bile geçim kaynağımız olamayacağı için ölüm ile aynı kapıya çıkacağını düşündüklerinden gitmeme kararı aldılar. Biz de bizim gibi düşünenler de gidiyor.
Emmi, en doğrusunu yaparsınız. Geride yalnızca yaşlı nüfus kalmalı.
Belki herkes gitmemeli ama bizim durumumuzda olanlar ailesini de alıp gitmeli.
Bu olaydan sonra eve döndük. Babam sükuneti elden bırakmamaya çalışsa da belliydi ki kaçış planını çoktandır düşünüyordu. Bu korkakça bir kaçış değil ama elindekileri koruma çabasıydı. Babam ve köyde kalan ahali Rus tehlikesine karşı tedbirler düşünüyorlardı. Yine de kanaatleri kalmaktan yanaydı. Kalacaklar ve Ruslardan uzak kalacaklardı. Peki Ruslar sizlerden uzak kalacaklar mı diye sorduğumda, Kars, Ardahan ve Artvin'de yerli halka iyi davrandıklarından dolayı umutluydular. Hem artık nereye kadar gideceğiz? Buralardan başka gidecek neremiz kaldı diyorlardı. Onlarla aynı fikirde olmadığımı söyledikten sonra artık zamanım da geldiği için köyümde son bir gece daha geçirdim ve ertesi gün yüreğimde ailem için bir endişe taşısam da babamın da ısrarlarıyla onları Allah'a ısmarlayıp Giresun'a gittim. Askerlik şubesi yeni görev yerimi içeren evrakı elime tutuşturdu. Güney cephesi yahut Kanal, Şam ve Sina cepheleri.
Kitabın sonu. 23 Mart
2022 sayfa 317.